أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli İsra Radyomuzun dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Geçen derslerimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretine kadarki bölümünü anlatmaya çalıştık. Bugünkü dersimizde Resulullah aleyhissalatü vesselamın Medine'ye varmasından itibaren kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Hatırlayacağımız üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koymuş olduğu mükemmel bir planla, bir stratejiyle Mekke'den Medine'ye hicret etmiş, Medine'ye yakın olan Kuba'da 3-4 gün ikamet ettikten sonra beraberinde Ebu Bekir ve diğer müminlerle birlikte Medine'ye doğru yol almıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'dan ayrıldıktan sonra yolda Ranuna Vadisi denilen yerde bir mıntıkadır bu Medine'ye yakın. Burada Allah Resulü imam olmak üzere beraberinde Medine'nin yerleriyle kendisinden önce Medine'ye hicret eden Müslümanlardan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir cemaatle ilk cuma namazını kılmıştır peygamber imam olarak. Allah Resulü'nün burada kıldığı cuma namazından sonra Medine'ye doğru yöneldiğini görmekteyiz. Resulullah Medine'ye vardığında tabii ki orada kendisi için hazırlanmış olan bir ev yoktu. Peygamber de böyle bir şeyin hazırlanmasını zaten istememişti. Gerçi orada bulunan ensar ya da diğer daha önce hicret eden müminler, muhacirler Allah Resulü'nü kendi nefislerinden üstün tuttukları için belki en güzel evlerini ona ikram etmekte tereddüt etmeyeceklerdi. Ancak Allah Resulü başkasının sırtından geçinmek de istemeyen bir şahsiyete sahipti. Hatırlamaya çalışalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret edeceği zaman kullanacakları bineği, deveyi yani kendi ücretiyle satın almaya çalışıyordu da Ebu Bekir radıyallahu anh bunu almamakta direniyordu. Fakat Allah Resulü gerçekten samimi olarak bu düşüncesinde ısrar etti ve Ebu Bekir'e parasını vererek kullanacağı devenin ya da bineğin parasını vermek suretiyle o deveyi satın alıyordu. Aynen bunun gibi Allah Resulü Medine'de de kimse yük olmayacaktı. Öyleyse hiç kimsenin gücenmemesi gereken, çünkü Müslümanların her birisi peygamberin kendi evinde kalması arzusundaydı. Kimsenin gücenmemesi için Allah Resulü şöyle bir taktik denedi. Peygamber aleyhisselamın kalacağı yeri deve belirleyecekti. Ki Ensar arasında, Müslümanlar arasında dedikodu olmasın. Bende kalsaydı daha iyi olurdu, sende kalmasın gibi dedikoduların önünü kesmek için Allah Resulü böyle bir taktiğe başvurdu. Ve Allah Resulü'nün devesi bugün Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu yere, Medine'de Peygamber Efendimiz'in mescidinin bulunduğu yere, bazı rivayetlere göre Allah Resulü'nün hutbe okuduğu minberin bulunduğu yere çökmüştü. Ve burası Allah Resulü'nün ikametgahıydı, karargahıydı, böylece belirlenmişti. Tabi geçici olarak Allah Resulü bu mescit ve beraberindeki o suffanın yapılması zamanına kadar Halid bin Zeyd'in ya da kendi aramızda bildiğimiz ismiyle Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde kalacaktı. Onun evinde geçici misafir olarak kalıyordu. Ve Ebu Eyyub el-Ensari İki katlı eve sahip bir Müslümandı. İki katlı evin alt katını Allah Resulü değerli misafiri olan Peygamber Efendimiz'e tahsis etmişti. Allah Resulü de bu evin alt katında ikamet ediyordu. Ta ki kendisine mescit yapılasıya kadar, odalar yapılıncaya kadar. Ve böylece Allah Resulü artık Medine'ye yerleşmiş, Müslümanlar kendi önderlerine kavuşmuş, kendi rehberleriyle aralarına uzun bir süreden sonra tekrar o önderleriyle kendilerini yönlendiren, aydınlatan, rehberlik yapan önderleriyle tekrar birlikteler. Tabi Müslümanlar ve beraberinde kendi önderleriyle Medine'de buluştukları sırada Mekke'de hava pek de düzgün değildi. Gerçekten hava bulanıktı Mekke'de. Mekkeliler artık almış oldukları bütün tedbirlerin fiyaskoyla sonuçlandığını gördüklerinde ve de Peygamber Aleyhisselam'ın da Medine'ye ulaştığını haber aldıklarında tek çareleri kalmıştı. Bu sefer Mekke'de müşrikler Medine'de krallığa hazırlanan Abdullah bin Übey bin Selül'e haber göndererek kışkırtmaları şeklinde bir taktik ortaya çıkıyor. Abdullah bin Übey bin Selül Medine'de müşriklerden bir şahıs, fakat Allah Resulü'nün gelmesi arefesinde, gelmesinden kısa bir süre önce krallığını ilan etmek üzere Medine'nin krallığını, adeta Medine'nin devlet başkanlığını ilan etmek üzereyken Allah Resulü'nün gelmesiyle bütün planlar tepetaklak olmuş ve bütün hayalleri suya düşmüştü. İşte Abdullah bin Übey Mekke müşrikleri için bulunmaz bir fırsattı kıymetli dinleyiciler. Onu güzel bir şekilde kullanmanın yollarını aradılar. Ve Mekke müşrikleri Medine'de bulunan Abdullah bin Übey'i Allah Resulüne ve Müslümanlara karşı kışkırtmaya başladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise Abdullah bin Übey'in çıkarması muhtemel olan fitnesine, bütün ortaya konan bu fitnelere, bu taktiklere mükemmel dehasıyla, mükemmel programlarıyla, taktikleriyle engel olmuş ve Abdullah bin Übey'in herhangi bir fitne çıkarmasına kolay bir şekilde ve ustaca mani olmuştu Allah Resulü. Ve Kureyş müşrikleri, Mekke müşrikleri Mekke'yi Müslümanlara yasaklıyorlardı. O günden itibaren kendilerince Müslümanlardan hiçbir fert Mekke'ye giremeyecekti. Tabi Müslümanlar da artık müstakbel devletlerine birkaç ay sonra belki de kuracakları ilkelerini, prensiplerini belirleyecekleri müstakbel devletlerine kavuştuklarına göre varsın Mekke müşrikleri müeyyideler uygulasın, onların Mekke girişlerini yasaklasın. Elbette Müslümanlar da bunlara karşı bir taktikler olması gerekmez miydi? Müslümanlar da buna tepki olarak müşriklerin Mekke'yi kendilerine yasaklama olayına tepki olarak Suriye ticaret yolunun tehlikeli olduğunu açıkladılar. Ve Müslümanlar da artık Mekke'den çıkıp Suriye'ye gidecek olan ticaret kervanlarının artık rahatlıkla oradan geçemeyeceklerini, çünkü o yolların kendileri tarafından denetleneceğini, o yolların sahiplerinin kendileri olduğu ilan edildi ve bu da onların artık gerçekten ticaret kanatlarından birisinin yavaş yavaş kırılmak üzere olduğunun belirtileriydi. Adeta günümüzde ülkeler arasında, devletler ve de toplumlar arasında, hani eskiden sıcak savaş, soğuk savaş dönemleri derlerdi ya, son birkaç yılda da ekonomik savaşlar ortaya çıktı. Gerçekten o gün Mekke ile Medine arasında adeta Müslümanlar ticaret yolunu bir koz olarak kullanmışlar ve adeta bir ticari savaş, ekonomik savaş, iktisadi savaş ilan etmişlerdi. Ve bütün bunlar Allah Resulü'nün direktifleriyle ya da onaylarıyla gerçekleşiyordu. Allah Resulü bu şekilde Mekke müşriklerinin daha sert, daha haşin bir şekilde davranmalarını önlemeye yönelik olarak bu planı ortaya koymuştu. Çünkü Allah Resulü çok iyi biliyordu Mekke müşriklerinin Şam ticaret yolu kapandığında gerçekten durumlarının pek de iç açıcı olmayacağını, pekala çok iyi biliyordu ki bu taktiğe başvurmuştu. Kıymetli dinleyiciler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye varmasından sonra geride kalan çocukları vardı, ailesi vardı Mekke'de. Ve işte bu ailesinden Fatıma ve Ümmü Gülsüm, daha sonra Allah Resulü tarafından gönderilen Zeyd bin Harise tarafından getirilmiş Medine'ye. Tabi Zeyd bin Harise de Ebu Rafi adındaki şahısla birlikte gitmiş. Allah Resulü'nün kızları olan Fatıma ve Ümmü Gülsüm radıyallahu anhuma'yı getirmiş. Arkasından Allah Resulü'nün diğer kızı Zeynep ise kocası müşrik, henüz iman etmemiş olan Ebul As bin Rabi tarafından alıkonmuş ve Medine'ye babasının yanına, Müslümanların arasına katılması, kocası Ebul As bin Rabi tarafından alıkonmuş. Ki bu şahıs Bedir Savaşı'nda Allah Resulü'ne karşı çıkacak olan kişilerden bir tanesi olacak. Ebul As bin Rabi, Peygamberimizin damadı ve de kızı Zeynep'in kocası. Bu Zeynep'in Medine gidişini engelleyen Peygamber Efendimiz'in damatlarından bir tanesiydi. Tabi bu arada Abdullah bin Ebu Bekir, Ebu Bekir'in oğlu Abdullah ise annesi Ümmü Rumman'ı, kardeşi Esma'yı ve de Ayşe'yi Medine'ye getiren şahıs idi daha sonra. Ve işte böylece Peygamber Efendimiz'in ve diğer Müslümanların hemen hemen tüm aileleri ya da ailelerinin büyük bir kısmı Medine'ye ulaşmış ve Medine'ye yerleşmiş durumdalardı. Ve artık yavaş yavaş Allah Resulü Medine'de yeni İslam devletinin temellerini atmak üzereydi. Atmak için bütün imkanlar ortam hazırdı. Öyle ya, Allah Resulü Mekke'den çıktığında Medine'ye doğru yöneldiğinde bir hedef için gelmişti. Sadece gelip orada rahat bir şekilde yaşamak, ailesiyle güzel günler geçirmek için Mekke'den çıkıp terk etmemişti ya. Medine'ye bir amaç için gelmişti. Daha sonraki dönemlerde Müslümanların tek bayrak altında toplanmalarını sağlayacak olan bir devletin temelini atmak istiyordu ya Allah Resulü. İşte Allah Resulü bu devletin temellerini atıyordu. Ve bu devletin temellerini atarken 3 unsur dikkatlerimizden kaçmaması gerekir kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü'nün Medine'de temelini attığı bu devletin, bu yeni İslam devletinin temelleri 3 aşamada gerçekleşiyor ya da bu temel 3 esasa dayanıyordu. Bu yeni İslam devletinin temellerinden bir tanesi mescidin inşası, mescidin yapılması, diğeri ise Müslümanlar arasında kardeşliğin tesis edilmesi, diğer bu devletin dayandığı temellerden bir diğeri de Müslüman olmayanlarla, özellikle Yahudilerle ilgili ilişkileri düzenleyen bir anayasanın meydana getirilmesi. Kısaca tekrar edecek olursak, mescidin yapılması, Müslümanlar arasında muhacirler ve ensar arasında kardeşlik tesisi ve Yahudilerle ilgili ilişkileri düzenleyen bir anayasa. İşte devlet temel olarak bu 3 temel maddeye, ilkeye dayanacaktı. Bunları biraz açmakta fayda görüyorum kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü bu yeni devleti kurarken temel olarak dayandığı bir nokta mescidin inşası. Mescit deyince hemen aklımıza çevremizde gidip 5 vakit namazımızı kıldığımız, namazı kıldıktan sonra hemen evimize döndüğümüz, namazdan sonra kapısına kilit vurulan bir mescit akla gelmesin. Allah Resulü bu mescidi özellikle devletin temeli olarak, temel noktası, temel taşı olarak ortaya koyarken ve mescidin yapılmasını emrederken sadece namaz kılınacak bir yer olsun diye seçilmemişti. Çünkü mescit, birazdan tekrar izah etmeye çalışacağımız gibi, mescit sadece namaz kılınacak bir yer olmaktan ziyade Allah Resulü'nün adeta devleti yönettiği bir karargahı durumunda olacaktı. Ve bu yüzden yerinin de güzel seçilmesi gerekiyordu. Yerinin gerçekten mükemmel bir vaziyette bulunması gerekiyordu Medine şehri içerisinde. Demin söylediğimiz gibi devenin çöktüğü arsa 2 yetime aitti. Ve bunları Allah Resulü 10 dirheme satın aldı bu arsayı. Müşrik mezarları vardı bu arsanın yerinde. Onların kemiklerini başka tarafa nakletti toplayarak ve mescidin kıblesini de daha henüz kıble ayeti, kıblenin değişmesiyle ilgili ayet inmediği için Mescid-i Aksa'ya doğru kıble olarak tayin etti yeni yaptığı mescidin. Tabi Allah Resulü'nün bu mescidi o günün ekonomik şartlarında, o günün süslerinde, o günün tezyinatında, o günün tefrişatındaki bütün imkanları kullanabilme imkanına sahip olduğu halde Allah Resulü'nün mescidi gerçekten çok sadeydi. Adeta tabanında döşeme olarak hasır, tavanı da işte direklerin üzerine atılmış olan hurma yaprakları, hurma ağacının yaprakları ve o şekilde duvarları örülmüş bir mescit. Demin söylediğim ifadeyi tekrar etmekte fayda görüyorum. Allah Resulü o günün imkanlarını kullanmadı. O günün imkanlarını, süslerini, tefrişatını, döşemelerini kullanmak yerine sade bir yapıyı tercih etti. Bunu şunun için kullanıyorum. Günümüzde mescit denilince ya da günümüzde cami denilince çok farklı bir şey akla geliyor. Sanki şöyle bir madde gündeme getirilerek mescidin yapımına başlanıyor. Ya da mescit yapıldıktan sonra şu mantık sürekli geliştiriliyor. Nedir bilir misiniz o mantık? Müslümanın mescidi, Müslümanların camisi, mabedi, Hristiyanların mabedinden daha güzel olmak zorunda, Müslümanların evlerinden daha güzel olmak zorunda, daha mükemmel yapılmak zorunda. Bunun ölçüsü ne olacaktı peki? Ha, en güzeline doğru süslenecek, püslenecek, avizeler yan yana konacak, lambalarla birlikte duvarlar süslenecek, hat yazıları yazılacak, hatta tavanlara bile yazı yazılacak. Ha, kimse okumasın, önemli değil ki zaten, önemli olan süs olsundu. Günümüzün mantığı bu olunca ister istemez gerçekten düşünmemiz gerekir. Allah Resulü'nün mescidi neden sadeydi? Yani şunu diyemezsiniz. Allah Resulü'nün o günkü imkanları kısıtlıydı da mescidini yapamadı diyemezsiniz ki. Çünkü daha sonraki dönemlerde, Hulefai Raşid'in döneminde de bakıyoruz. Allah Resulü'nün mescidi evet biraz genişletilmiş ama yine süsten püsten uzaktı. Yani Allah Resulü şunu düşünmedi. Ya da halifeler ya da diğer Müslümanlar şunu düşünmedi. Yahu yani Bizans'ın sarayları ya da Kisra'nın sarayları bu kadar mükemmel bir şekilde süslenmişken, döşenmişken biz mescidimizi neden döşemeyelim diye bir mantık yürütmemişlerdi. Yürütselerdi gerçekten onlardan daha güzel bir mescit yapabilirlerdi. Ama bu önemli değildi. Çünkü mescitti, adı üzerindeydi. İnsanların secdegahıydı, namaz kılacakları yerdi ve de Müslümanların buluşacakları yerdi. Bu gelecek Müslümanların hepsi zengin olmayabilirdi. İçlerinden gerçekten üzerine oturacakları bir çul bulamayan insanlar da olabilecekti. Ve dolayısıyla mescide gelecek olan bu insanlar mescide geldiğinde huzursuz olmamaları gerekirdi. Geldiklerinde biz ne haldeyiz, bakın bu mescidi lüzumsuz teşrifatları, lüzumsuz harcamalar ne halde dememeleri gerekirdi ya. Mescid sade yapılmıştı. Ve burada Allah Resulü'nün mübarek ağızlarından dökülen mescidle ilgili, mescidin yapımıyla ilgili birkaç hadisi de belirtmeden geçmeyeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem يَأْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَبَاهَوْنَ بِالْمَسَاجِدِ İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, insanlar öyle bir zamanla karşılaşacaklar ki, bu insanlar mescitlerle övünecekler. Yaptıkları mescitlerle övünecekler. ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا اِلَّا قَلِيلًا Ve sonra yapmış oldukları bu mescitlerin çok azı müstesna birçoğunu da imar etmeyecekler, onarmayacaklar. Yani maddi planda değil elbette. Yani onun içerisinde gerçek manasıyla ibadet edemeyecekler. Bir azı müstesna. Yine bir başka hadisi Allah Resulü şöyle buyuruyordu. لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَ النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ İnsanlar mescitlerde birbirlerine karşı övünmedikleri sürece kıyamet kopmayacaktı. İnsanlar yapmış oldukları mescitlerle mescitler konusunda birbirlerine karşı övününceye kadar övünmedikçe kıyamet kopmaz. Ve yine bir başka hadis. مَا اُمِرْتُ بِتَشْدِيدِ الْمَسَاجِدِ Ben mescitleri böyle mükemmel bir şekilde, böyle süsleme bir şekilde yapmakla emrolunmadım. لَتُزَخْرَفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى Fakat şunu bilin ki siz ileride Yahudilerin ve Hristiyanların kendi mabetlerini süsledikleri gibi siz de mescitlerinizi süsleyeceksiniz maalesef. Ama ben bununla emrolunmadım diyordu Allah Resulü. Ve bu emirler doğrultusunda İslam fakihleri şöyle bir düşünce geliştirmişler. Mescidin yapımı için vakfedilen bağışlanan malı süse harcamak ittifakla haramdır. Mescidin yapımı için vakfedilen, mescidin yapılması için bağışlanan malı, mescid içerisinde yapmaktan ziyade süse harcamak ittifakla haram. Cami yaptıran kendisi süslerini kendi cebinden yaparsa bu da mekruh olacaktır. İslam fakihleri bunu geliştirmişler, bu düşünceyi geliştirmişler ve gerçekten de yerli yerindeydi. Ve sonra az önce ifade ettiğim gibi kıymetli dinleyiciler, mescit bir ihtiyaca binaen yapılıyordu. Bakınız Allah Resulü ve beraberindeki Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret edinceye kadar namaz kılmıyorlardı diyemezsiniz, diyemeyiz. Peki nerede namaz kılıyorlardı? Mescitleri yoktu, camileri yoktu. Çünkü yeryüzü mescit kılınmıştı bu ümmete. İstedikleri yerde, her yerde namaz kılabilirlerdi. Ama peki neden mescit? Neden devletin kurulma aşamasında neden mescide ihtiyaç duyuluyordu? İşte burada bu mescidin sırf namaz için olmadığı hemen karşımıza çıkar. Allah Resulü ya değilse farklı bir yapıda yapardı mescitleri ya da farklı bir şekilde yapılmasını bize emrederdi. Ve çevremize baktığımız zaman Allah Resulü'nün emirleriyle yapılan bu mescit ile günümüzde yapılan mescitler arasında yapı bakımından, yapılış amacı bakımından hatta çok çok farklar var. Günümüzde baktığımız zaman gerçekten mescitlerin içerisinde Allah Resulü'nün adına güya mescitlerin içerisinde öylesine israflar yapılmaktadır ki bazen yapılan bir süslemeyi beğenmeyip onun üzerine tekrar yaldızlı, altın suyuyla yazılmayı teklif edenler ya da mescitlerin kapısını beğenmeyip milyonlarca lira masraf yaparak değişik kapılar taktıranlar ya da mescitlere dikilen sütunları beğenmeyip komple mermer sütun dikmek isteyenler, işte Allah Resulü'nün mescidine bakıp ya da o mescidi öğrenip mescidin yapımını öğrenip ibret almaları gerekir. Ve sonra eğer mescit ihtiyaçsa baktığımız zaman çevremizde acaba bu ihtiyaç ne kadar karşılanıyor? Mescit yapın, mescit yapalım. İçerisi imar edilmedikten sonra, Allah zikredilmedikten sonra, Müslümanlar bir araya gelip o mescidin fonksiyonunu tamamıyla icra etmedikten sonra, siz iki adım başına mescit yapsanız da ne yazar ki? Allah Resulü'nün cami fonksiyonu neydi onu önce görelim ve sonra mescitlerimizle bu mescidi karşılaştıralım. Allah Resulü'nün yapmış olduğu bu mescit, İslam devletinin temeli olarak sayılan mescit, hükümet konağıydı. Yani devletin işlerinin yürütüldüğü, adeta devletin kalbinin attığı bir noktaydı. Devletin bütün işleri, en ücra köşelere kadar devletin yapması gereken, yapmaması gereken ya da işleri, hükümet konağı niteliğinde olan bu mescitte konuşulurdu. Bu mescit, aynı zamanda adeta genelkurmaydı. Askeri bir karargahtı. Bir yere savaş mı açılacaktı? Savaş emri mi verilecekti? İşte savaş emri bu camiden çıkardı. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinden çıkardı. Hatta ordu sefere çıktığı zaman mescitten hareket eder ve çoğu zaman da savaştan döndüğü zaman mescide uğramadan dağılmazdı. Allah Resulü'nün mescidi adliye niteliğindeydi. İnsanlar arasındaki davalar burada halledilir, burada çözülürdü. Ve mescit maliye niteliğindeydi. Mali durum burada ayarlanırdı. Mesela savaşta elde edilen ganimetlerin taksimatı mescitte yaklaşık olarak yapılır. Devletin mali durumu buradan gözden geçirilirdi. Ve mescit evlendirme memurluğuydu. Allah Resulü'nün veya vekil olarak tayin ettiği birisinin nikahları kıydığı, insanlar arası evlenme törenlerinin düzenlendiği bir mekandı. Ve de mescit diplomatik makamlardı. Elçilerin kabul edildiği yerlerdi. Medine dışından İslam'ı kabul etmek üzere gelen ya da peygamberle görüşmek üzere gelen diğer kabile reislerinin, elçilerinin kabul edildiği diplomatik bir üs niteliğindeydi. Ve mescit buydu. Bunlarla birlikte elbette mescit, Müslümanların günde 5 defa kaynaştığı, birbirlerinin hatırlarını sorduğu, birbirlerinden haberdar olduğu, sıkıntısı olmayanların, sıkıntısı olanların sıkıntılarını giderdiği bir makam konumunda, bir mevki konumundaydı. Ve mescit böyleydi Allah Resulü'nün hayatında ya da peygamberin mescidinin fonksiyonu buydu. Günümüzdeki mescitlerle bu mescidi karşılaştırdığımız zaman maalesef amacından o derece saptırılmış ki bu fonksiyonların icra edilmesini bir tarafa bırakın. Adeta mescitlerin içerisinde şöyle bir düşünce de geliştirilmiş. Aman ha dünya kelamı konuşmayın. Mescitte namazınızı kılın ve de dışarı çıkın. Başka burada bir şey konuşmayın dedirtir hale gelmişlerdir. Zaten diğer fonksiyonlarını bilmem anlatmaya gerek var mı? Ve sonra Allah Resulü'nün mescidinin süsten, ziynetten, tezinattan böyle göz kamaştırıcı döşemelerden uzak olmasının temelinde yatan bir neden daha vardı. O da şuydu. Müslümanlar madem genel olarak mescide gelip namaz kılacaklarsa, Müslümanların namaz kılmaları da huzur içinde olması gerekiyordu. Huzurlu bir namaz da sade bir mekanda olabilirdi. Ve sade bir mekanın da namazı huzura kavuşturacağı muhakkaktı. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hediye edilen üzeri çizgili bir gömleği namazda meşgul ediyor diye giymemişti. Namaz kılıyor, namazda tahiyyatta otururken üzerinde bulunan çizgili gömleği göze ilişiyor ve namazda selam verdikten hemen sonra gömleği çıkarıyor ve bunu giymemeye karar veriyor. Çünkü bu gömlek beni namazdan alıkoydu, namazdan meşgul etti. Evet, Allah Resulü'nün üzerine giymiş olduğu çizgili bir gömlek namazdan meşgul ettiği gerekçesiyle Allah Resulü tarafına atıldığına göre Mescide girdiğiniz zaman önünüzdeki levhaları mı okumaya çalışırsınız? Mozaiklerin nerenin mozaiği olduğunu, fayansı olduğunu mu çözmeye çalışırsınız? Ya da üzerinde namaz kıldığınız halının hangi fabrikanın halısı olduğunu, hangi iplikten yapıldığını düşünmeye çalışırsınız? Ve de namaz bittikten sonra camilerin kubbelerinde uzaklarda bulunan ilahiyat mezunlarının ya da medrese tahsili gören insanların bile zor okuduğu hatlarla tebarekeler, yasinlerin yazıldığını mı okumaya çalışırsınız? Artık bunlardan hangisini beğenirseniz beğenin. Ve mescit Allah Resulü'nün kurmuş olduğu İslam devletinin temelini bu şekilde oluşturuyordu. Çünkü bir karargah hükmündeydi. Hatırlamaya çalışalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de İslam'ı anlatmaya başladığı dönemde de mescit değil ama bir evi karargah haline getirmişti. Bu karargah çok önemliydi. Müslümanlar bir araya gelip dertlerini birbirine anlatacakları bir konum, bir makam, bir mevki gerekiyordu. Dün Mekke'de Erkam bin Ebil Erkam'ın eviydi. Darül Erkam'dı. Bugün Medine'de de elbette mescit olacaktı. Ve mescit de gerçekten Müslümanların adeta buluşmak noktası oluşturuyordu. Tabi mescidi yapmakla kalmadı Allah Resulü. Mescidin yanında da kimsesiz, gariban, fakir ve de bekar olan insanların kalması için, onların barınması için suffe yapılmıştır. Ki daha sonra burada kalanlara ashab-ı suffe, suffe ehli denilecekti ya, işte bu suffede kimsesiz olan ya da fakir olan ya da bekar olan insanların, Müslümanların kalacağı yerler olarak tayin edilmiş, adeta medrese şeklinde ya da mescitle birlikte hani Osmanlı geleneğinde külliye olayı var ya, işte aynen o külliye tipinde bu caminin, mescidin yanında da suffeler yapılmış ve Müslümanlar burada talim görüyor, eğitim görüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimden geçiyorlardı. Ashab-ı suffe deyip geçmeyelim. Ashab-ı suffe denince aklımıza şunun gelmesi gerekir. Buradan yetişen insanlar müstakbel İslam devleti içerisinde görev alacak üst düzey yöneticilerdir. Ya da ifadeyi değiştirerek söylemek gerekirse, ileride İslam devletinde valilik yapacak, komutanlık yapacak, belki bazen halife ya da halife yardımcılığı yapacak ya da devletin hazinesiyle görevli memurluk yapacak olan insanların, komutanların vesairenin yetiştiği mekanlardı suffe. Ve burada bu insanlar bu şekilde mükemmel bir eğitimden geçiyorlardı peygamberin denetiminde. Evet kıymetli dinleyiciler, mescidin inşası İslam devletinin dayandığı temellerin ilkiydi. İkincisi kardeşlik anlaşması. Allah Resulü ile birlikte Mekke'de bütün mallarını, barklarını, malik sahip oldukları bütün varlıklarını terk ederek gelen, Medine'ye gelen bu insanlar, bu muhacirler elbette kendi başlarının çarelerine bakacaklardı. Fakat Müslümanlar arasında bir kardeşliğin olması da gerekiyordu. Her ne kadar birisi Mekkeli, diğeri Medineli de olsa, her ne kadar birinin kabilesi diğerinin kabilesinden tamamen farklı ise de, her ne kadar biri diğerini tam manasıyla tanımıyorsa da, neticede onları bir noktada birleştiren bir duygu vardı, İslam ya da Müslüman olmak. İşte Müslüman olma ortak paydasından yola çıkarak Allah Resulü Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirlerle Medine'nin yerlisi olan Ensar arasında birer birer böyle kardeşlik tesis etmeye başlamıştı. Ve çok basit bir ifade değil ya da sadece dilden dökülen bir kardeşlik değil ya da birbirlerine sarılmak suretiyle hadi kardeşim gel, ben senin kardeşim, sen benim kardeşimsin ifadesinden ziyade bu kardeşliğin temellerinin dayandığı asıl nokta Müslüman olmak ve Müslüman olarak birbirlerini desteklemek, yalnız bırakmamak. Bu temele dayanan bir kardeşlikti. Ve bir bakın, Cafer bin Ebi Talip, Muaz bin Cebel'le kardeşlik, Ömer bin Hattab, Utban bin Malik'le kardeşlik tesis ediyor, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Rabi'le kardeşlik tesis ediyor. Yani bunlar birbirlerini tanımasa da aynı noktayı, aynı düşünceyi paylaştıklarından dolayı kendi aralarında kardeşlik tesis etmişlerdi. Ve bazen siyer kitaplarına öyle şeyler geçmiş ki, öyle şeyler anlatılır ki siyer kitaplarında, bu kardeşlik tesisinin bizim anlayışımız ya da bizim anladığımız manadan tamamen farklı bir kardeşlik olduğu ortaya çıkar. Ve şunu kesin bilelim ki, Ensar ve muhacir arasında Allah Resulü'nün buyrukları doğrultusunda tesis edilen bu kardeşliğin bir benzeri daha önce görülmemiş ve bugün de hemen hemen aynısının görülmesi imkansız. Abdurrahman bin Avf ile Sa'd bin Rebi arasındaki kardeşlikten söz eden siyer kitaplarında adeta Sa'd bin Rebi Abdurrahman bin Avf'a kendi evinde de kendi malında da hatta kendi ailesinde de eşit bir şekilde ortak yaptığını söylemişler. Sa'd bin Rebi kendisiyle muhacir olan kardeş Abdurrahman bin Avf'a malını, evini hatta ailesini eşit bir şekilde paylaştırmayı teklif eder. Yani birden fazla evli olan Sa'd bin Rebi kendi karılarından bir tanesini boşamak suretiyle iddeti bittikten sonra Abdurrahman bin Avf'ın nikahlayabileceğini bile teklif edecek kadar bu kardeşliğinde adeta sınırları ortadan kaldırmıştır. Peki bu olmuş mudur? Elbette olmamıştır. Yani bedavadan geçinen tip değildi. O günün Müslümanları günümüzdeki Müslümanlar gibi değil. Ve genel olarak Müslümanların birçoğu böyle tekliflerle, Ensar'ın böyle teklifleriyle karşılaştıkları halde bu tekliflerden hemen hemen birçoğu kabul etmemişler. Abdurrahman bin Avf da kabul etmemişti. Yani kardeş olarak ilan ettiği Sa'd bin Rebi'nin evini ya da malını ya da boşamak üzere hanımlarından birini almayı hiçbir zaman kabul etmezdi. Etmezdi ve kendi alnının teriyle kazanacaktı, ticaretle uğraşmayı teklif ediyordu. Odun taşıyarak da olsa, hamallık yaparak da olsa ama kendi alın teriyle kazanacağı parayla geçinmeyi kardeşine yük olmaya tercih eden Müslüman örnek nesildi bunlar. Ve öyle bir durumdu ki Rabbimiz bu kardeşlik tesisi sırasında birbirlerine kardeş olan, birbirlerini kardeş olarak kabul eden bu insanlar Bedir Savaşı'ndan sonra inen ayetlerle, Ahzab suresindeki ayetlerle adeta daha önce mirasçı oldukları halde mirasçılık durumları reddedilmiştir. Evet, yani bu insanlar birbirlerine mirasçı olacak kadar kendi aralarında kardeşlik duygularını geliştirmişler. Birisi öldüğünde sanki biri diğerine miras olacakmışçasına aralarında samimi duygular ve samimi kardeşlik. E tabi şunu bileceğiz. Yani bu insanlar aralarında gerçekten bu akıl almaz, idraklerimize sığmaz, havsalamızın kabul edemeyeceği derecede bir samimi kardeşlik havası estirmeselerdi, acaba muhacirler Medine'ye geldiklerinde aynı ilgi görebilirler miydi? Ya da Mekke'deymiş gibi, kendi aileleri arasındaymış gibi bir duygu taşıyabilirler miydi? Ve gerçekten baktığımız zaman Medine'ye gelen bu muhacirler sanki kendi memleketlerindeymiş gibi, sanki kendi öz kardeşleriyle, kendi akrabalarıyla bir arada yaşıyormuşçasına bir his içerisinde bir hayat sürmeye başlamışlardı. Ve tabii şunu da söyleyelim, bu Müslümanlar bu kardeşlik duygularına sahip şuuru, bilinci taşımasalardı, Allah Resulü de Medine'de gerçekten yıllar sürecek olan bir devletin temelinde herhalde zor atardı. Allah Resulü bu Müslümanların bu gerçekten içten samimiyet dayanan kardeşliklerinden kaynaklanarak mükemmel bir devlet oluşturmuş ve adeta bütün dünyaya huzur için örnek olan, refah için örnek olan bir devlet modeli, toplum modeli ortaya koymayı başarmıştır. Yani devlet sadece tepeden oluşmaz kıymetli dinleyiciler. Fertlerin sağlam olmasıyla devlet oluşur. Fertler sağlamsa, fertler gerçekten İslami bir bilince, şuura sahipse zaten tepede de mutlaka böyle bir bilinç yansıyacaktır. Ya da böyle bir bilinci tepelerine yansıtacaklardır. Bundan dolayı Allah Resulü'nün toplumunda insanlar böyleydi ve devlet de öyle kurulmuştu. İslam devletinin dayandığı temel noktalardan bir üçüncüsü de gayrimüslimlerle yapılan anlaşma ya da anayasa. Özellikle de Medine'de ağırlık bir nüfusa sahip olan Yahudilerle ilgili ilişkileri düzenleyen bir anayasanın düzenlenmesi gerekiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde müşrikler vardı, diğer taraftan Yahudiler ağırlıktaydı. Müşrik putperestlerin başında Abdullah bin Übey bin Selül vardı ki daha sonra münafıkların reisliğine soyulacaktı bu. Kral seçileceği zaman peygamberin gelmesi onun içerisinde büyük bir kin biriktirmiş, adeta krallığından olmuştu. Ve müşrik putperestlerin de başındaydı. Diğer taraftan Medine'nin içerisinde 3 tane Yahudi kabilesi vardı. Birisi Kaynuka oğulları, diğeri Nadir oğulları ve diğeri de Kureyza oğulları. Yani tabir caizse teşbihte hata olmaz diye bir söz var. Konya'yı bir düşünün. Konya'nın Meram'ı, Selçuklusu, Karatay'ı gibi adeta Medine'de de 3 tane temel merkez ilçe vardı. Kaynuka oğullarının, Nadir oğullarının ya da Kureyza oğullarının bulundukları ilçelerdi adeta. Merkez yerleşim birimleriydi Medine'nin içerisinde. Abdullah bin Übey ve bağlıları, yani müşrik putperestler, Medine'de bir savaş çıkarmak için çok müsait bir durumdaydı. Çünkü içlerinde biriken kin her an patlayabilirdi. Ve de Mekke'deki müşriklerin de desteğini aldıkları zaman onların da kışkırtmaları vasıtasıyla bunlar her an yeni yeni kurulacak olan İslam devletinin başına çorap her an örebilirlerdi. Ama Allah Resulü gerçekten ortaya koymuş olduğu mükemmel devlet yöneticiliğiyle, devlet başkanlığı sıfatıyla bu kışkırtmalara hiçbir zaman meydan vermediği gibi Medine'de daha sonra münafık grup başında olacak olan Abdullah bin Übey'i de bu tip şeyleri yapmaktan vazgeçirecek bir takım davranışlarda sergilemiştir. Tabi öbür taraftan Medine'de bulunan Yahudiler can ve mal kaybına uğramadan peygamberi putperestlerin eliyle yok etmeye çalışıyorlardı. Evet, yani Yahudilerin mantığında şu vardı: peygamberi yok edelim, peygamberi buradan kovalım, onun buradaki ağırlığını yok edelim. Ama can ve mal, bu can ve mal gitmesin. Peki ne yapacaklardı? Birilerini kullanacaklardı. Yani bu Yahudi mantığıydı, değişmeyecekti. Eskiden beri daha böyleydi. Peygamber döneminde de bu böyleydi. Putperestleri kullanacaklar, müşrikleri kullanacaklar ve kendi canlarına, mallarına bir şey gelmeyecek. Ticaretleri zarara uğramayacak, kesada uğramayacak. Kendi canları da rahat bir şekilde hayatlarına devam edecekler. Ama maddi finansmanlarını sağlayacaklar. Yeter ki müşrikler, Muhammed ve beraberindekiler buradan kovsundu. Bütün amaç da buydu. Ve hani günümüzde de var ya, mesela bir bakınız İsrail'e, bugün Yahudiler bile belli bir süreye kadar bu işleri bizzat kendileri finanse etti. Bizzat kendileri mücadelenin içerisine girdiler. Saldırdılar, öldürdüler, kırdılar vesaire vesaire. Ama baktılar ki papuç pahalı, bu işi biz yapmaktansa birilerini bulalım, birilerini kullanalım, onlar yapsınlar. Mesela yine aynı Filistinli olması hasebiyle bir başkasına bu imkanı verelim, onu dikelim, hem de seçim de yapalım, hem de devlet başkanı sıfatı verelim, hem de ona özel polis güçleri tayin edelim. Filistin'den bahsediyorum kıymetli dinleyiciler. İsrail bunu yapıyor, dün Yahudi kardeşlerinin Medine'de yapmış oldukları taktiklerin aynısını. Kullanalım birisini, onlar birbirlerini halletsinler. Onlar Hamas'ı silsinler, onlar gerçekten samimi Müslümanları memleketten yok etsinler ya da pasifize etsinler, onların etkilerini yok etsinler. Onları kullanmayı düşündüler. Dün de putperestleri, Yahudileri aynı şekilde kullanmak istiyorlardı. Medine'nin dini durumu 3 aşağı 5 yukarı böyleydi. Ve işte bu toplumda, bu Yahudilerden, münafıklardan, müşriklerden ve Müslümanlardan, Müslümanların da ensarı ve muhacirle birlikte Müslümanlardan oluşan bu mozaiğin yönetilmesi çok da basit olmayacaktı. Ama Allah Resulü daha işin başındayken bu tedbiri almalıydı, bu işin de şuurundaydı. Ve işte burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı maddeleri içeren bir anlaşmayı yapıyordu. Yahudilerle özellikle, Yahudileri de çağırmak suretiyle Medine'de bulunan bütün insanlarla şu maddelerle birlikte bir anayasa diyebileceğimiz bir anlaşmayı ortaya koydu. Neydi bu anayasa? Gerçekten günümüz Müslüman aydınlarınca da sık sık dile getirilen, gündeme getirilen, kamuoyuna tanıtılan ve kamuoyunu bazen haftalarca, günlerce meşgul eden bir kavramdır bu. Medine Anayasası ya da Medine Vesikası. Bu Medine Vesikası ya da ilk anayasa içerisinde bazı maddeleri şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman bugünkü Müslüman aydınların ne demek istediğini 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliriz. Bakınız maddelerden birkaçı. Ensar ve muhacir diğer insanlardan ayrı bir topluluktur. Tamamen ayrı bir fonksiyonu var, ayrı bir etkinliği var. Bir başka madde, ileride ortaya çıkabilecek kan diyetleri, öldürülmelerde, hatayla öldürmelerde diyet istendiği zaman başka devletler, ülkeler, toplumlar tarafından bu kan diyetleriyle ilgili borçlar ortaklaşa ödenecek. Yani kim yaparsa yapsın, kime karşı yaparsa yapsın diyeti Müslümanlarla birlikte Yahudiler de müşrikler de ortaklaşa bir şekilde, daha doğrusu Yahudilerle Müslümanlar ortaklaşa bir şekilde ödeyecekler. Bir başka ifade, zulüm ve haksızlık yapan veya müminler arasında kargaşa çıkarmak isteyenlere karşı cephe alınacak, topyekün birbirlerine destek verecekler. Bir başka madde, Yahudiler de müminler gibi kendi savaş masraflarını karşılamak zorundadırlar. Savaş sırasında herkes kendi savaş silahlarını, tekniklerini kendileri temin edecekler. Bir başka maddede, Yahudiler kendi dinlerinde, Müslümanlar da kendi dinlerinde kalacaklardır. Kötülük işleyen bir kişi kendisini ve ev halkını tehlikeye atacaktır. Yani dinde özgürlük, adeta fikirde özgürlük, ama yanlış anlaşılmasın, Medine vesikası denilince zannedersem en fazla üzerinde durulan maddelerden bir tanesi de bu. Herkesin kendi dininde hür olması, kendi dininde serbest olması. Yalnız bu şu demek değildir. Gayrimüslimlere her türlü imkan verdikten sonra Müslümanların üzerine çullanmalarına da müsaade edilsin anlamında değildir elbette. Bir diğer madde, savaş masrafları herkesin kendisine aittir, ancak dışarıdan yapılan bir saldırıda yardımlaşacaklardır. Saldırı eğer dışarıdan yapılırsa birbirlerine yardımcı olacaklardır. Yine iki taraf arasında anlaşmazlıklarda Allah ve Resulü hakem olacaktır. Bunu herkes kabul etmek zorundadır. Aralarında kral seçmek üzere oldukları Abdullah bin Übey'in krallığı, devlet başkanlığı suya düşünce Allah Resulü'nün hakemliği ister istemez kabul edilmek zorundaydı. Ve kıymetli dinleyiciler, bu anlaşmayla, bu Medine vesikasından bazı maddelerini aktardığımız Medine vesikasında oluşan bu anlaşmada putperestlere, müşriklere bir varlık hakkı tanınmıyor. Adeta onlar Medine'de adam yerine konmuyor. Ve onlar toplumun dışına itiliyor. Ve İslam'a girmeye mecbur olmayan bir topluluk olarak kabul ediliyor. Daha doğrusu muhatap alınan bir topluluktan uzak bir toplum haline getiriliyor müşrikler. Ve sanki Allah Resulü biliyordu, ki nitekim biliyordu, ileride en fazla kendisini uğraştıracak olan ya da Medine'de asıl temizlenmesi gerekli olan grup varsa o da Yahudiler olduğunu bildiğinden dolayı özellikle anlaşmada onlarla yer vermiştir. Allah Resulü daha sonra bu anlaşma yaptıktan sonra hicretten bir sene sonra bir nüfus sayımının gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Ka'b bin Malik'e Allah Resulü bir direktif verir. İnsanlar sayılacak ve bu Medine'nin nüfusunu ortaya çıkaracaktı. Sonuç olarak Medine'nin o günkü yaklaşık 10 bin kişilik nüfusu içerisinde yaklaşık 1500 kişi Müslümandır. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, ihtiyar, genç ile birlikte yaklaşık 1500 kişilik bir nüfusa sahip Müslüman grup. Diğer taraftan 4000'e yakın Yahudi ve yaklaşık 4000'e yakın da yine putperest insanların bulunduğu bir şehirdir Medine. Zaten daha sonra Bedir Savaşı'nda da savaşa katılan Müslümanların sayısı yaklaşık olarak 300-317 civarında olduğunu düşünürsek, bunlar eli silah tutan erkekler olduğunu da göz önüne alırsak, diğer taraftan mazeretleri sebebiyle Medine'de kalan ya da diğer kadınlar, çoluk çocuk da hesap edilirse yaklaşık olarak bu nüfusun 1500 civarında olduğu da hemen hemen kesinlik kazanmış oluyor. Ve Allah Resulü artık bu nüfus sayımını da yaptırdıktan sonra, ki nüfus sayımı yapmaktaki amacı da belki de şuydu, belki diyorum çünkü artık bu niyetin ya da bu maksadın ne olduğunu kestirmek bir hayli zor. Ancak çünkü yavaş yavaş daha önce izin verilen, daha önce emredilen fiili savaşın yapılabilmesine doğru adımların atılması olabilir belki. Çünkü Müslümanların kendilerini tanımaları, kendilerini bilmeleri gerekiyordu. Biz neyiz, kaç kişiyiz, gücümüz nedir, ne yapabiliriz gibi bir takım tedbirlerin artık başlangıç safhasını oluşturuyordu. Ve Allah Resulü bu nüfus sayımını da yaptıktan sonra artık yavaş yavaş seriyeler bir küçük birlikler halinde yola çıkarılmaya başlanmış ve artık Medine'de yepyeni bir dönem açılmış, başlamış oluyordu. Allah nasip ederse Allah Resulü'nün Aleyhissalatü Vesselam'ın bundan sonraki siretini, bundan sonra biraz daha hareketli olacak, biraz daha örnek alacağımız davranışlarla dolu, biraz daha örnek edinmemiz gereken hareketlerle dolu Allah Resulü'nün siretini anlatmaya devam edeceğiz. Bir dahaki programda birlikte olmak, bu noktadan itibaren, bu konudan itibaren tekrar birlikte olmak temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.